Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 24 Mart 2021 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Küresel koronavirüs vaka sayıları 124 milyona ulaşmış gözüküyor. En muhalif, en ılımlı perspektifle diyelim, daha yüksek verenler de var. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre 2 milyon 730 binden fazla da can kaybı var. Amerika 30 milyon civarı vaka ve 545 binden fazla ölüyle, can kaybıyla birinci sırada. Brezilya 12 milyon 300 bine yakın can kaybı, Hindistan 11,5 milyondan fazla vaka, 160 bin can kaybı, Meksika 200 bine yakın can kaybı, üçüncü sırada 2,2 milyon vaka sayısı. Kısıtlamalar, aşısızlık, Avrupa'da tartışmalar var. Acaba korona isyanları mı başlayacak diye benim yine aklıma düşüyor. Korona notlarını aktaracağım size. Dünyadan, korona dünyasından, yeni dünyadan diyebiliyoruz artık. İlk tweet satıldı. 29 milyon dolar kripto parayla satıldı. Bitcoin ile Tesla aracı alınabilecek artık. Böyle bir dünyaya girdik. Aynı zamanda milyonlarca insanın açlık çekeceği bir dünya olacak. BM Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın açıklamalarına göre küresel kapışmada kademe kademe artıyor. NATO zirvesi Brüksel'de pandemi nedeniyle bir yıldan uzun bir süre sonra yüz yüze Dışişleri Bakanları toplantısı bu. Toplandı. Özellikle Rusya ve Çin'e karşı söylemler öne çıkıyor. Açıkça düşman tanımlaması, zaten 2030 stratejisi de bu şekilde hazırlanmış gözüküyor. Ve ABD öncülüğünde Transatlantik'in yeniden canlandırılması gibi dertler olduğunu anlıyoruz. NATO Genel Sekreteri dün ilk oturumda, oturumdan önce ve sonrasında da, oturumda da, açılışta da açıklamalar yaptı. Notları aktaracağım size. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetine icabet etmişti. Aktarmıştım size. Özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin liderlerine bir dünya zirvesi teklifi çıkmıştı açıklamalardan. Onların da aslında verdikleri mesajlar önemli bu gidişatta. Bugün küresel jeopolitikteki kaymalara bakacağız. Gazeteci yazar Gökün Göçmen'le, Çin'i özellikle yakından takip eden Gökün Göçmen'le konuşacağız programın ikinci yarısında. Türk dış politikası açısından da tabii çok önemli başlıklar var. Hem NATO zirvesi iki gün sürecek, hemen ardından tabii AB zirvesi de başlıyor, konuşuyoruz. Hafta başından beri AB zirvesinde bu vesileyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antony Blinken'la ilk kez yüz yüze, daha önce telefonda konuşmuştu, yüz yüze konuştular. Yine S-400'lerle ilgili Blinken'dan mesaj geldi. Başka konularda var. AB zirvesinden de Türkiye'ye dair neler çıkabilecek? Giderek biraz şekil alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ve İtalya liderleriyle video konferans yoluyla görüşmeleri var. Bugün Ankara'daki kongreden de dostların sayısını arttırma, ne doğuya ne batıya sırtını dönmeme mesajları dış politikada çıktı efendim. Türkiye bir de Çin Dışişleri Bakanı'nı ağırlayacak bu 1-2 gün içerisinde. Orta Doğu'da Suriye'den notlar var. İsrail'de seçimler, Netanyahu yine gayet başarılı çıkmış gözüküyor. Gerçi hükümeti kurabilecek mi belli değil ama en azından ilk sonuçlar buna işaret ediyor. Başka başlıklarda elimden geldiği kadar aktaracağım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den radyo üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube linkini de attığım Twitter'dan hesabımdan paylaştım. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Bir de like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, 124 milyon vaka sayısı, 2 milyon 730 binden fazla can kaybı. Brezilya'da son bir günde 3200 insan hayatını yitirdi COVID-19 yüzünden. 300 bine yakın toplamda can kaybına ulaştılar. 12 milyonda vaka. Britanya'da aşılama hızlı gidiyor. İsrail'den sonra belki herhalde en başarılı ülke olacak, öyle gözüküyor. 28 milyonu aşmış aşılama sayısı, aşılan insanların sayısı ve ayrıca Covid kaynaklı ölümlerde azalma meydana geldiği bilgisi var. %33'lük bir azalmadan bahsediyorlar. 5300 civarında vaka var son 24 saatte. Çocukları da Ağustos'ta aşılamaya başlayacağını duyurmuş durumda Britanyalı yetkililer. Almanya'da 15800 vaka çıktı. Yeni vakalar kaygı uyandırıyor. Merkel bugün yine bir kriz toplantısı yapacak. Ancak bu yaz tatil olmayacağının işaretini verince Alman kamuoyunu biraz kızdırmış gözüküyor. Anketlerde de partisinin biraz sıkıntı yaşadığı bu senede, seçim senesi Almanya'da gözüküyor. Hükümet sözcüsü açıklamalar yaptı. Paskalya tatili yaklaşıyor Avrupa'da. Acaba bir isyan dalgası mı yayılacak diye insan merak ediyor. Tabii işin turizm ayağı Türkiye'yi de etkileyecek. Almanlar çok geziyorlar biliyorsunuz. Seyahat kısıtlamaları dolaylı bir biçimde turizm konusunda yaptırım getirecek mi? Bu da ayrı bir konu. BioNTech'in kurucusu Profesör Uğur Şahin, ki başarısını da Almanya'da yaşamış, eğitim almış, büyümüşlüğüne bağlayabileceğimiz bir isim, yaz sonuna kadar bu işten kurtulacağımızı söylemişti. Umarız haklı çıkacak ama o olmadan başka şeyler olabilir mi diye korkuyorum ben doğrusu. Şimdi Hollanda'da 20 Nisan'a kadar kısıtlamaları Mark Rutte hükümeti seçilir seçilmez uzattı. 23 Ocak'ta sokağa çıkma yasakları, kısıtlamaları dahil olmak üzere kısıtlamalar devreye girmişti. 20 Nisan'a uzattılar. Almanya'da da aynı şekilde artık Nisan ayı da gidiyor, öyle söyleyeyim. Haftada bir gün yüz yüze eğitim yapacaklar, böyle bir durum. Seyahatleri de zorunlu olmadıkça yapmama kararı var. Norveç'te alkol yasağı, Paskalya'nın kutlamaların vesaire iptal edilmesi gündeme geldi. Onlar AstraZeneca aşısını da bu arada askıya aldılar pıhtılaşma sebebiyetiyle. Bir yandan da Avrupa İlaç Ajansı Sputnik V aşısını tartışıyor. Başkanı Emre Cook açıklama yapmış. Standart prosedürlere uyuyoruz demiş ve üretim ve klinik tesislerin denetimini planladıklarını söylemiş. 10 Nisan'da gidecekler. Ölme, öyle bir hale vardı. İtalya ise Sağlık Bakanı'nın ağzından bizzat Sputnik V aşısına ihtiyaç duyduklarını dile getirmiş durumda. Kendileri de ayrıca kokteyl aşılar deniyorlar. Sputnik V'yi de katacaklarmış başka aşılarla birlikte. Fransa'da anket yapmışlar. Kamuoyu araştırma enstitüsü yapmış ve Fransızların %26'sı eğer mümkün olsa hemen vuruluruz demiş. Valla ben de vurulurdum. Başka aşı, Çin aşısı oldum ben de ama Sputnik V olsa vurulurdum. Kültür Bakanı başlıyor hastaneye kaldırmışlar Fransa'da. Rusya'da COVAX programına katılım için aşı dağıtımı programı, daha yoksul ülkelere başvuru yapıldı. Bu arada da en düşük artık 8 bin lira düşmüş. İstikrarlı bir biçimde azalıyor Rusya'da vakaların sayısı. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı, ilk aşısını yaptırdı sırası gelince. Öyle kameralar önünde de şov yapmak istememiş anlaşılan o, ki ikinci enjeksiyonu da 3 hafta içerisinde olacağı duyuruldu. Aşının hangi aşı olduğunu da açıklamadılar. Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşi Esma pozitif çıkmıştı. Onların durumu iyi gidiyormuş. Suriye'den açıklama geldi. Yine Kremlin'de acil şifa dileklerini iletti efendim. Evet, Türkiye'de son 24 saatte 138 can kaybı, 26.182 yeni vaka. Böyle giderek yükseliyor, öyle söyleyelim. 211.000 test yapılmış, çok düşük. 36 milyon test sayısı toplamda. 3'te 1 oluyor. Vaka sayısı 3.061.520 diye açıklandı. Can kaybı 30.316 diye açıklanmış durumda. Bakan Fahrettin Koca dikkat etmeliyiz dedi ama Ankara Kongresi'nde bugün sosyal medyanın gündeminde iktidar partisinin Ankara'daki kongresindeki manzaralar, kalabalıklar, otobüslerle kongreye gitmeler. Bu arada tabii esnaf çalışamıyor. Doğru düzgün herkes mağdur. Otobüslere binemeyen insanlar var. Dolayısıyla bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye insanlar soruyorlar. Cerrahpaşa'dan Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı İbrahim İkizeli de açıklama yapmış bu arada. Bu hafta içerisinde 4-5 kat vakalarda artış olduğunu söylemiş. Acil servislerde başka hasta bakamayacağız demiş. Yoğun bakımlarda da mutasyonlu virüsler olduğunu söylemiş efendim. Böyle bir durum. Evet, korona dünyasından Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'den bir haber var. Paylaştığı ilk tweet'i açık arttırmayla, dijital müzayede ile sattı. 2.9 milyon dolara satmış. Kime satmış? Bridge Oracle ve Cryptoland'ın CEO'su Sina Estavi'ye satmış. Elde edilecek geliri bu arada Afrika Yardım Kuruluşu'na bağışlayacaklarmış. Bir daha retweetlemek ister, tekrar satmak isterse yine oradan da para kazanacak. Böyle bir dünya. Demiş ki değeri yıllar sonra anlaşılacak, Mona Lisa tablosu gibi. İyice pişkinleşmiş durumdalar yani, görüyorsunuz. Böyle bir de dünyada yaşıyoruz. Elon Musk, Tesla'nın CEO'su ise Bitcoin üzerinden Tesla satışlarının ödemesinin kabul edileceğini söylemiş artık. Bu Amerika dışında da Bitcoin ile ödeme özelliği kullanılmaya başlanacak yıl sonunda diye bir haber veriyor. Ayrıca Tesla'nın internet sitesine bir de Bitcoin ödemeleri için rehber koymuşlar. Böyle bir dünya. Sosyal medya devleri ise Amerika'da kongrede ifade verecekler. Mark Zuckerberg var, Facebook'un kurucusu, Google'ın kurucusu Sundar Pichai var, Twitter'ın kurucusu yine Jack Dorsey var. Yarın verecekler ifadeyi. Biraz böyle dezenformasyonla ilgili sorguya çekilecekler. Avrupa borsaları salgında 3. dalga endişesiyle biraz sepetaklak gitmiş. Almanya'da, Britanya'da, Paris'te, İtalya'da IMF Başkanı'nın Dünya Ticaret Örgütü'nün online etkinliğindeki açıklamaları var. Pandemi kaynaklı ekonomik durgunluk toparlanmayı belirsizliğe sokuyor diyor kendisi. Aynı zamanda bunun inişli çıkışlı olduğunu, özellikle gelişmiş gelişmemiş ekonomiler için söylüyor. Bir de 650 milyar dolarlık bir özel çekme hakkı tahsis edilecekmiş üyelere ki biraz borç yükünü azaltsınlar diye. Britanya Başbakanı Boris Johnson ise Muhafazakar Parti ile bir Zoom etkinliği sırasında ağzından bir laf kaçırmış, biraz gaf yapmış. Aşılama konusundaki başarılarının sebebinin kapitalizm olduğunu, açgözlülük olduğunu söylemiş. Kapitalizmin bir nevi açgözlülük olduğunu da dile getirmiş olmuş bu sayede. Fakat sonra da hemen geri adım atmış, hani gaf yaptım tarzında. Detaylar da sızabilir tabii şimdi diye, hakikaten bu arada sızıyor. Aslında işte ilaç firmaları rekabet ettiler, bu sayede halka hizmet ettiler şeklinde de paketlendiğini belirtebiliriz. Hırs olmadan da insanların insani bir biçimde var olması mümkün tabii, yani birilerinin illa öbürlerini ezmesi, birilerinin daha fazla para kazanması falan gerekmiyor. Normal insan insan yaşayabiliriz aslında, ama Johnson'ın dediği gibi kapitalizm sebebi, açgözlülük sebebi, böyle özetlemiş. İronik olmuş, enteresan olmuş. Evet, Bill Gates bu arada Reddit'te bir etkinliğe katılmış ve bir kullanıcı "Hey Bill, neden bu kadar tarım arazisi satın alıyorsun?" diye sormuş kendisine. O da ilk defa izahatta bulunmuş. Komplo teorileri çok tabii, her yerde Afrika dahil toprak alıyor ki Amerika'da da epeyce toprak sahibi olmuş. Tarım arazisinden bahsediyorum. 97.934.32 hektarlık efendim. Çünkü diyor tohum bilimi gelişiyor, biyoyakıt gelişmeleri var, dolayısıyla buna yatırım yapıyorum. Tabii bunu BM'nin 30 milyondan gıda ve tarım örgütüyle Dünya Gıda Programı'nın önümüzdeki dönemde 20'den fazla ülkede açlığın artacağı uyarısını belirtelim. 30 milyondan fazla insan açlıktan ölmenin bir adım uzağında kalacaklarmış. Afganistan'dan Orta Doğu'ya, Lübnan'dan Latin Amerika'ya, Haiti'ye uzanan birçok bölgede hızla açlık çekecek insanlar, öyle gözüküyor. Hatta Dünya Gıda Programı'nın icra direktörü David Beasley demiş ki gözlerimizin önünde bir felaketin ortaya çıktığını görüyoruz. Çatışmalar, iklim krizi, Covid-19'un yanı sıra açlık salgını ile beslenen kıtlık milyonlarca ailenin kapısını çalıyor demiş efendim. Tabii ki dediği gibi Boris Johnson'ın kapitalizm, yani açgözlülük sisteminde bütün bunların devası maalesef yok. Evet, şimdi bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaca ünlü sembolü olan bir gökdelen vardır. Meşhur Burç Halife dedikleri, onu inşa eden şirket Arabtek Holding. Bünyesinde 5-6 şirket daha varmış, böyle taşeron zaten artık. Dubai Mahkemesi'nde dilekçeyle başvurmuşlar, iflastalar. Evet, pandemi böyle yaramamış. Maliye Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şeyh Hamdan bin Raşid El Maktum da hayatını yitirmiş. Açıklamamışlar neden öldüğünü, kimsenin bilmesine gerek yok diye düşündüler herhalde Arap dünyasına. İzlanda'da ise başkent Reykjavik'e yakın 40 kilometre mesafede Reykjanes Yarımadası'nda bir Fagradals isimli bir yanardağı var. Lav püskürtmeye başlamıştı. Bir sürü turist yola dökülmüş vatandaş patlamayı izlemek üzere, bir de sosis kızartmışlar. Depremler oluyor bu arada o arada. Yani küresel iklim değişikliğiyle bir bağlantısı var mıdır bilemiyorum ama bu depremler tabii ortalığı da birbirine katabilir. Evet, Amerika'dan bir iki not var. Meghan Markle, Oprah Winfrey'e Amerika'da ünlü talk showcu söyleşi vermişti ve kraliyette sorumluluklarından kendilerini kurtardıktan sonra vermişti bu söyleşiyi. Kraliyet ailesinin işte doğacak çocuğunun ten rengi biraz esmer çünkü koyu mu olacak falan diye ırkçılıkla itham etmişti. Şimdi Hillary Clinton'ın 2016 kampanyasındaki görevli isimlerden Genevieve Roth'la anlaşmışlar. 2024 seçimlerine acaba Meghan Markle demokratlar için aday olabilir mi tartışmalarını kaynatmış vaziyette Amerika'da efendim. Evet, ve küresel meselelere geçelim. Şimdi asıl haberler ikinci bölümde de konuşacağımız oralarda. Dün Rusya Dışişleri Bakanı'nın Çin ziyaretinde Wang Yi Çin Dışişleri Bakanı tarafından ağırlandığını aktarmıştım. BM daimi üyesi ülkelerin liderlerine zirve çağrısı yapmışlardı. Uluslararası hukuka dayalı BM sistemine dayalı bir düzen gerektiğini, Batı'nın kendi yaptırımlara dayandırdığı hukuk kurallarını her yere dayattığından biraz şikayet etmişlerdi. Demokrasi götürme bahanesiyle müdahalede bulunuyorlar. İnsan hakları meselesi, kültür, siyasi kültür her ülkede kendi bulundukları yerin tonlarını taşıyor kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla da bunları yapmamak gerekiyor. Oturalım bir zirve düzenleyelim demişlerdi. Bu tabii bu özellikle de Rusya'nın Avrupa Birliği ilişkileri çok gergin. Wang Yi ile basın toplantısı sırasında açıkça yok edildi dedi Avrupa Birliği ile Rusya'nın ilişkileri. Kurumsal düzeyde tek tek tabii ki Avrupa ülkeleriyle Rusya'nın ilişkileri var. Bunların hatta işte aşı Sputnik V aşısı üzerinden de görüyoruz. Ama birlik olarak yani Avrupa Birliği bir ulusüstü kurum olarak ilişkilerin tek taraflı kararlar yüzünden Avrupa Birliği'nin yok edildiğini söyledi. 2014'te işte Ukrayna'daki saldırganlıktan bu yana olduğunu söyledi. Buna karşılık Çin'le ilişkilerin geliştiğini vurguladı. Şubat ayında da eğer barış istiyorsanız savaşa hazır olmanız gerekecek diye lafları vardı Sergey Lavrov'un, anımsamak gerekiyor. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nda bazı üyelerin Çin'le yapılan Trump yönetiminin gider ayak olduğu dönemlerde Aralık sonunda yatırım anlaşması çok önemli bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayı koşula bağlama gibi son dönemde Çin'in de Avrupa Birliği ile ilişkileri epey gerilmişti. Soykırımla itham etmeye kadar vardırdılar Batı kanadı. Çin tabii Avrupa Birliği'nin bu ithamları karşısında 10 AB yetkilisine, o Avrupa Birliği içerisinde 10 isme yaptırım kararı aldı. Yani önce Avrupa Birliği yaptırım kararı aldı. Çin de ona misilleme yaptı. Fakat Avrupalılar da buna bozulmuş durumdalar. Almanya örneğin Dışişleri Bakanı Çin'in Berlin'deki büyükelçisini bakanlık çağırmış ve yaptırımlara tepki göstermiş. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın dikkat çekici açıklamaları var. Yeşiller Partisi'nden AP üyesi Reinhard Butikofer, Hristiyan Demokrat Birlik'ten AP üyesi yine Michael Gahler, Uygur araştırmacısı Adrian Zenz, yani yalnız intihallerle suçlanan oldukça tartışmalı bir isim olduğunu ben Batı'nın muhaliflerinden okumuştum. Mercator Enstitüsü ile birlikte onları da yaptırım listesine koymuşlar. Çünkü bu Çin'le ilgili soykırım iddialarını evanjelik Adrian Zenz sürekli olarak ortaya atıyor efendim. Ama Heiko Maas kendisine kalkan olmuş durumda, anlaşılır bir durum değil demiş ama o zaman siz niye Çin'e yaptırım koyuyorsunuz diye de bir soru sormak gerekiyor herhalde kendisine. Şimdi bu arada Kuzey Kore ile ilgili Biden yönetimi sıkıntıda, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile iletişim kuramıyor falan diye haberler gelmişti. Xi Jinping'le Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un mesajlaşmış ve Amerika'ya karşı birlik beyanı da bulunmuş. Dolayısıyla Kore meselesinde Trump'sız pek bir yere varılamayacak gibi gözüküyor. İlk balistik denemeyi de yapmışlar. Amerikalılar da küçümsemişler Pentagon. Ya bu bildiğimiz tarzda bir füze, hani böyle nükleer deneme olup da Asya'da, çünkü yeni bir reorganizasyon çabaları var Amerika Birleşik Devletleri'ne, Japonya, Avustralya, Hindistan'la Kuzey Kore, orada bir problem Amerika açısından. Dolayısıyla biraz alttan almış, provokasyon yapmıyorlar canım filan demişler ama Koreliler, Kuzey Koreliler de Amerika'ya üstümüze varmayın, varacaksanız yaptırım uyguluyorsunuz, şu bu, hani öyle olmaz diye de mesajlar da veriyor. Rusya'dan bu arada NATO zirvesine geçmeden önce Duma'nın, parlamentonun alt kanadının seçim ve referandum mevzuatını anayasaya uygun hale getiren mevcut devlet başkanına iki dönem daha adaylık koyma, yani baştan aslında her şey sarılıyor, yasa tasarısını kabul etmiş durumda. Bu durumda iki dönem daha üst üste, anayasa iki dönemden fazla başkanlığa izin vermiyor ama Vladimir Putin için de iki dönem başkanlığın yolunu açıyor. Batı'da tartışma yaratmıştı bu mesele efendim. Belarus lideri Lukashenko ise biraz Biden'la dalga geçmiş efendim. Bir üretim birimini ziyaretinde emeklilik yaşıyla ilgili tartışmalardan bahsetmiş. İstiyorsanız 50 yaşa kadar indirebiliriz emeklilik yaşını ama o zaman gençler yaşlılar için çalışmak durumunda kalır mı? Daha makul bir yaş bulmamız lazım demiş. Bir de kendisi tabii artık yaşlanıyor. Yaşlı insanlar hareket güçlüğü çekiyor demiş ve Biden'ın geçen hafta uçak merdivenlerinde 3 kere kapaklandığı görüntüye atıf yapmış, ismini anmadan tabii. 80 yaşına kadar çalışıp o yaştan sonra emekli mi olayım demiş. Bir de uçak merdivenlerinden düşmek var demiş. Evet, NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de başladı NATO karargahında bir yıldan sonra pandemi nedeniyle ilk yüz yüze görüşme. Antony Blinken'ın da ilk NATO ortaklarıyla buluşması. Dün Stoltenberg çok önemli konuları tartışacaklarını açıklamıştı. NATO zirvesi hazırlıkları, tabii liderler zirvesi bekleniyor. 2030 girişimi, Kuzey Afrika, Afganistan, Doğu Akdeniz, Karadeniz'deki varlık, özellikle ilk oturumun ardından basın toplantısında Gürcistan ve Ukrayna. Zaten Türkiye, Romanya, Bulgaristan NATO üyeleri, bir de Gürcistan'la Ukrayna ile çok iyi ilişkilerimiz var demiş. Ve bütün bunları da tabii niye yapıyorlar? Rusya'ya. Her bir potansiyel düşmanına verilen mesaj diyor. Savunma örgütü diye nitelendirmiş tabii bu arada NATO'yu kendisi. Kurala dayalı dünya düzeni diyor. Enteresan. Hangi kural mesela? Amerika'nın Irak'ta uyguladığı kuralları mı kastediyor? Bilemedim şimdi. Tehditlerle, sistematik rekabetlerle karşı karşıya olduklarını, otoriter rejimler kurala dayalı dünya düzenine meydan okuyorlar. BM şartını mı kastediyor? BM şartı ülkelerin işgal edilmesi, iç işlerine karışılması falan, onlara izin veren bir şart değil çünkü biliyorsunuz. Hibrit siber tehditler, yeni teknolojilerin kötü niyetli kullanımını saymış. Sadece savunma amaçlı kurulmuş hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor NATO demiş efendim. Böyle tüm modern tehditleri ele alacak bir 2030 girişimi söz konusu. Orta Doğu, Kuzey Afrika, hepsi var. İsveç basını bu arada Biden'ın Putin'e yönelik katil, ruhsuz falan gibi diplomatik adaba son derece uzak söylemlerinin NATO içerisinde birazcık sıkıntı yarattığını, Amerika'nın ekonomik ve askeri gücüyle Avrupa'yı yönetmeye kalkıştığını, Rusya ile iyi ilişki sürdürmek için nedenleri olan ülkeler olduğunu da dile getirmiş durumda. Tabii bu ne kadar gerçekleşebilecek onu bilemiyoruz. Karadeniz'de yeni tatbikat yapılıyor biliyorsunuz. NATO'nun deniz kalkanı 21 tatbikatı, gemiler giriyor çıkıyor Çanakkale Boğazı'ndan. İlk oturum sonrası Stoltenberg Türkiye ile ilgili de konuştu. S-400 Rusya'dan satın alınmasına dair endişelerini tekrar etti. Ama Türkiye ile Yunanistan'ı masaya oturttuklarını vurguladı. Önemli bir müttefik olduğunu göz önüne almamız lazım Türkiye'nin dedi. Irak ve Suriye var, sığınmacılar var vesaire. Afganistan sonra, Türkiye Afganistan barışına. Bu arada yani onu da Blinken mektupla ortaya attı. Türkiye'nin üstlenmesi değil, görevlendirilmesi var gibi gözüküyor açıkçası. Antony Blinken demişti bunu. Göreceğiz, öyle hemen de çekilemeyiz. Kolay çözüm yok Afganistan'dan, yani 20 sene geçti ama tabii zor yani çekilmek şimdi filan. Kuzey akımla ilgili, ikiyle ilgili NATO artık enerji işlerine de böyle rahatlıkla el atabiliyor. Stoltenberg NATO içerisinde farklı görüşler var bu konuda demiş. Ama yani sadece ABD değil, başka ülkeler de tabii ki eleştiriyorlar. Doğu Avrupa ülkelerini kastediyor. Biz arzın çeşit NATO enerji arzının çeşitliliğine odaklanıyormuş efendim. Kendisi NATO Genel Sekreteri çünkü. Enerji güvenliği de dahil tabii bizi de ilgilendiriyor diyor. Bir pozisyonumuz yok demiş ama yani ama pozisyonları yok. Böyle bir durum. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da konuşma yaptı. NATO'da klasik terör örgütleri, tüm terör örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. İstanbul'da Afgan zirvesi düzenlenecek ki BM daimi temsilcisi Afganistan'ın, ABD'nin daimi temsilcisi, yeni temsilci Greenfield hemen onayladılar. Nisan ayında yapılacak bu. Çavuşoğlu da aynı zamanda belirtti. Evet, Afganistan'ı terk etmeyecekler öyle anlaşılıyor ama Rusya'da bir Moskova'da zirve düzenlemişti. Henüz bir belge sunmamış Ruslar. Özel temsilci, Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov söylemiş. Yani siyasi turizm yapmıyoruz biz. BM'nin himayesinde bir etkinlik yapılacaksa biz de tutumumuzu açıklarız demiş efendim. Antony Blinken'la Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmesi Brüksel'de ilk yüz yüze görüşme. 15 Şubat'ta telefonda ilk kez konuşmuşlardı. Olumlu havada geçti dediler. İkili ilişkiler dediler. Afganistan barışı özellikle tabii ki. Suriye, Libya pek çok konu konuşuldu denildi. Türkiye hassasiyetlerini dile getirdi. İşte PKK, FETÖ diye anılan örgütle ilgili taleplerini tekrarlamış. S-400'lerle ilgili çok net Blinken'dan, Amerikan dışişlerinden bu görüşme sonrası açıklama geldi. Blinken Çavuşoğlu'na net bir biçimde S-400 füze savunma sistemlerini elinizden çıkarmanız lazım. Böyle depoya mepoya koymak olmaz. Dün Erdal Güven'le konuşmuştuk. O da Ankara Büyükelçisi ABD'nin geçen hafta aynı mesajları verdiğini aktarmıştı. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi, aile içi şiddetin önlenmesi kadınlarla ilgili. Bir de işte Suriye, Afganistan ortak çıkarlar. Türkiye Yunanistan arası istikşafi görüşmeler, insan haklarını da ele almışlar. Çavuşoğlu, S-400 işinin bittiğini bir kez daha söyledik demiş Blinken'a. Türkiye için bittiğini söyledik. Bundan sonraki süreçte Amerika başta olmak üzere ihtiyaçlarımızı karşılamak için müttefiklerimizle işbirliği içinde olacağımızı söyledik demiş. Afganistan konferansını gerçekleştireceğiz Nisan ayı içerisinde. Kıbrıs'ta kalıcı çözüm tekrarlamış. Gümrük Birliği Avrupa Birliği'ne atıf yapmış. Jake Sullivan, Amerikan Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı da İbrahim Kalın'la görüşmüş. Orada da genel bu angajmanla S-400 F-35'in angajmanla çözülmesi, ortak çaba gibi yuvarlak ifadeler var. Bu arada Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov dışişlerine çağırmış. Orada Suriye'de tır parkında Suriye'nin çok şikayet ettiği petrolümüzü çalıyor yabancı güçler. Topraklarımızda bulunan işgal güçleri diyorlar. Bu konuda bir de hastane saldırısı olduğunu söylüyor bakanlık. Onu iletmişler. Çin Dışişleri Bakanı geliyor, Wang Yi'yi resmi ziyarette bulunacak. 24-26 Mart'ta iniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşecek. Evet, şimdi Avrupa'dan da başlıklar mevcut. Ama önce bir Fransa. Fransa, Libya'nın başkenti Trablus'ta büyükelçiliğini yeniden açıyor. Pazartesi Macron açıkladı. Libya'da Kaddafi'nin devrilme sürecinde bütün o değişikliklere onay veren Sarkozy döneminde Fransa'ydı. Rejim değişikliği Fransa'nın öne atılmasıyla gerçekleştirilmişti. Sonra ortada ülke kalmadı gerçi ama şimdi yeniden toparlamaya çalışıyorlar. 24 Aralık seçimleri elçiliği de açıyormuş Fransa. Macron France 5 kanalına söyleşi vermiş. Türkiye ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'da yaklaşan seçimlere müdahale edeceği endişesi duyduğunu söylemiş. Görüş açıklamak ve Müslümanları etkilemek, İslamcılıkla biraz derdi var Fransa'nın. Herhalde onu kastediyor ama hangi seçimleri onu da belirtmemiş. Yine de Türkiye ile çok önemli ilişkilerimiz var bizim. Türkiye NATO müttefiki, ticaretimiz var demiş. Sığınmacıları Türkiye tutuyor aman aman falan demiş. Doğu Akdeniz'de sorunlar var tabii yani. Evet, AB liderleri başlıyor. Yarın başlayacak 25-26 Mart. Doğu Akdeniz zaten Türkiye'nin geri adımlarıyla yatışmış gözüküyor. Yunanistan'la da ön koşulsuz görüşmeler başladı. Pek çok konu ele alınacak. Özellikle ticari bağlar, gümrük birliğinin güncellenmesi, Türkiye'ye mali destek sığınmacılarla ilgili, yüksek diplomatik temaslar. Bir yandan işte Kıbrıs meselesi de var. Eğer Türkiye tek taraflı yeni provokasyonlar yaparsa da kısıtlayıcı tedbirleri hazır ettik, hemen kullanırız diyorlar. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le video konferans görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanının Merkel'e tavrından ötürü teşekkür ettiği öne çıktı. 18 Mart mutabakatının güncellenmesi ve Türkiye'nin beklentileri. Aynı şekilde İtalyan Başbakanı Mario Draghi, yeni başbakan, tebrik de etmiş Cumhurbaşkanı. Onu da aynı şekilde AB içerisinde hem ikili ilişkiler hem de desteklerinden teşekkür etmiş. Ama İtalyan Başbakanı Draghi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını eleştirmiş. Geriye doğru atılmış ciddi bir adım diye de vurgulamış durumda efendim. Böyle Orta Doğu'ya son başlıkları oradan aktaracağım. Vaktim daralıyor. Suriye'de Amerika'nın Deyrezor'da yasa dışı bir biçimde bulunan Suriye topraklarındaki askeri üssüne füzeli saldırı olduğu iddiası var. Amerikan askerlerinin yaralandığı, ben doğrulamayı göremedim. Birkaç video dolaşıyor ortalıkta ama tabii Suriye topraklarındaki petrolün çalınması teması üzerine Suriye'nin kınamaları var. Aynı zamanda Sana'dan da açıklamalar var. Petrol sahalarından petrol yüklü 300 tankerden oluşan konvoyun yasa dışı bir biçimde Mahmudiye sınırının sınır geçidi üzerinden Irak'a götürüldüğü, yani hem İdlib'de El-Kaide bağlantılı örgütler petrolümüzü çalıyorlar, hem de öbür tarafta kuzeydoğuda diyorlar. Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezi ise İdlib'de, Halep bölgesinin kuzeyinde ağır insani durum var. 25 Mart'tan itibaren 3 geçiş noktasını tekrar açalım. Bu El-Kaide'nin egemen olduğu bölgeden çıkartalım bu sivilleri diye öneride bulunmuş. Acaba Suriye ordusunun kendi topraklarında yeni bir operasyonu mu geliyor sorusu gündemde tabii. Irak'ta Beyaz Saray Nisan'da Irak'la stratejik diyaloğu yenileyeceklerini duyurmuş Jen Psaki. Tabii bu arada Schlumberger, bu önemli bir petrol, Fransa ve Amerika merkezli dünya çapında petrol gaz konusunda faaliyet gösteren, onlara epey bir musluklar açılacak. 480 milyon dolarlık ihale verilmesini Irak hükümeti onaylamış. Böyle de tabii ki stratejik ortaklık, böyle şeyler oluyor. İsrail seçimlerinde Netanyahu partisi 31 ila 33 vekil çıkarttı. Henüz kesin sonuçları görmedim. Şu dakikalarda da açıklanıyor olabilir ama 54 sandalye elde etmiş gözüküyor. Ama 61 sandalyeye ihtiyacı var. Yine İsrail'de koalisyon ufukta gözüküyor. Bu konuda daha fazla bu hafta bakmaya çalışacağım. Gündeme göre olmadı, haftaya da bırakırız. Siyasi muhabbetler devam edecektir. Lübnan'da büyük bir kriz yine var. Sürüyor aslında, geçen sene Beyrut patlamasından bu yana. Ekmek fiyatı 2500 Lübnan lirasından 3000'e çıkmış efendim. Akaryakıta göre belirliyorlar. Çok vahim durumda. Lübnan'da hükümet de kurulamıyor. Madeni paranın üretim maliyeti alım gücünü geçmiş, eritip satmaya başlamışlar. Öyle bir de durum var. Evet. Bir ara verelim şimdi. Louis Doyle'un Where to Start seçmiş arkadaşlarım. Bir nefes alalım. Az sonra Gökhan Göçmen'le burada olacağız. Küresel jeopolitiği tartışacağız. Bizden ayrılmayın. Myself for taking part.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yerim Has'la konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Gökhan Göçmen var. Hoş geldin yayınımıza Gökhan.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Geçen haftadan beri konuşmuştuk seninle. Aslında gelecek olanları tahmin etmiştik herhalde. Alaska zirvesi. Böyle çığırından çıktı bir anda geçen hafta işler. Şimdi tabii hem geçen hafta Çin'in meşhur iki toplantısı vardı. Hem Amerika ile ilk temaslar gerçekleşti ve epey de fırtınalı geçti. Hatta o temaslar sırasında Rusya Dışişleri Bakanı'nı Wang Yi'yi Çin'e davet etti. Bir de onlar görüştüler. Dünya liderlerine çağrı yaptılar. Böyle yeni jeopolitikte bir takım oynamalar var. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla en sonuncusundan başlamak istiyorum. Neden, nereden icap etti? Wang Yi planlı bir davet miydi? Yoksa gelişmeler mi böyle bir yere getirdi? Ve bu mesajlar özellikle Çin tarafından nasıl algılanıyor? Alaska'daki fırtınalı zirveyle birlikte Rusya'yla çıkan mesajlar. Önce oradan başlayarak sorayım.
Şimdi resmi açıklamalarda tabii bu soru da gündeme geldi. Yani bu ikili buluşmanın Amerika Birleşik Devletleri ile olan zirvenin ardından gerçekleşmesi, buna yönelik bir adım mı diye, yani ABD'nin hamlelerine yönelik bir buluşma mı gerçekleşiyor diye. Haklı da bir soru aslına bakacak olursanız. Zira Rusya ve Çin programda, biz bu programda daha önce de konuşmuştuk. İşte Biden yönetimi nasıl bir strateji izleyecek iki tarafa karşı da diye. Genelde bizim de dahil olduğumuz uluslararası aslında camianın neredeyse tamamı yeni bir soğuk savaş olacağı ve bunun aslında eski metotlarla uygulanacağı yönündeydi. Örneğin soğuk savaş döneminde olduğu gibi Rusya ve Çin arasına kama sokma, rakipler arasında bir önceliklilik sıralaması yapma ve yalnızlaştırdıkları rakipleri de çeşitli zayıf karınlarından vurarak bir şekilde etkisiz hale gelmesi gibi bir öngörü vardı. Fakat böyle olmadı. Aynı anda iki farklı cephede ve aynı tonlarda savaş açmaya başladı Biden yönetimi. İki ülkeyi de aynı anda hedef tahtasına koydu. İşte biliyorsunuz geçmişte olan olayları, Biden hesap sormak ve tehdit etti Rusya Devlet Başkanı Putin'e de aynı zamanda katil dedi. Kimi ellerinde kanıtlar olduğunu ima eder şeyler var. Wagner'in başındaki kişiyle ilgili bir soruşturma yürütülüyor. Sanıyorum uluslararası kamuoyuna kendi iddialarını sıralayan bir takım deliller, belgeler sunacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan askeri anlamda da gerilim büyüyor tabii. ABD'nin önderliğindeki bir dörtlü görev gücü var Norveç'in de ve İngiltere'nin de içerisine dahil olduğu bir tatbikat düzenleyecekler bunlar. Şimdi Rusya'ya karşı hem siyasi hem de askeri anlamda bir baskı görüyoruz ama ABD bununla da sınırlı kalmıyor. Diğer taraftan da Çin'e karşı yine siyasi ve askeri anlamda baskı uyguluyor.
Evet, Alaska zirvesine hemen gelmeden, bu beklenen bir şey miydi Çin'de? Yani çünkü genellikle şu yapılır, 60'lardan beri o hani o yarılma diyelim, sosyalist sistemin içerisindeki yarılma 60'lardan 70'lerden bu yana biraz bölge yönet taktiği kullanılırdı. Bir anda böyle iki cephe birden olunca herkes aynı soruyu sormaya başladı doğal olarak. Çin'de beklenen bir şey miydi bu tarz bir yüklenme? Oradan Alaska'ya değerlendirirsen çok sevineceğim.
Şimdi aslında yani ABD kamuoyunda olduğu gibi Çin kamuoyunda da aslında temel tespit Biden'ın bir şekilde öncelik sıralaması yapacağı ve ilk etapta da Çin'i hedef alabileceği şeklindeydi. Bu Nixon'ın ters Nixon olarak adlandırılıyor aslında. İşte o dönemde sınır çatışmasından sonra özellikle Çin ve Rusya arasında hemen Nixon bölgeye bir ziyaret düzenlemişti. Diplomatik anlamda normalleşmeler başlamıştı Çin'le birlikte. Arkasından bağlantısızlar hareketi vesaire. Yani aslında Rusya'yı yalnızlaştıracak bir hamle, diplomatik girişim içerisine girdi.
Evet.
Şimdi Çin'de böyle bir şey tahmin ediliyordu. Yani Biden'ın aynı anda iki ülkeye böylesine yüklenebileceği akıllara gelmiyordu. Ya da ben bu anlamda bir emareye rastlamış değilim. Bir de Trump'ın aksine şöyle bir tespit vardı Çin medyasında. İyimser bir hava vardı. Çin medyasının aslında geleneksel davranışı da bu. Biraz siyasetin etkisiyle olumlu mesaj vermek için bunu yapıyorlar. Biden için şunu demişlerdi. Trump'tan daha iyi olacak çünkü rasyonel, kurallara dayalı diplomasiyi ön plana çıkartacak bir liderdi. Ama burada hatırlatmak isterim. Ben Trump döneminde de yine Çin çalışıyordum. O dönemde de Trump için Trump bir iş adamı, çıkarına bakacaktı. Dolayısıyla bu ticari anlamda Çin ve Rusya arasındaki bağların gelişmesine hizmet edecektir vesaire gibi. Çin medyasının geleneksel tavrı olarak bunu söyleyebiliriz ama satır aralarında her zaman şu vardı. Biz 2012 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin listenin başına yazdığı stratejik rakibiyiz tahlili vardı. Buna ilişkin Rusya ile olan ilişkilere özel önem gösterdiler. Bunun hazırlığını yaptılar. Şimdi bu son Alaska zirvesinde de siyasi baskıya zaten hepimiz tanıklık ettik. Çin'in dünya düzenini, kurallara dayalı dünya düzenini tehdit ettiğini iddia etti. Bu kurallar meselesini bir parantez açarız. Daha sonra geliriz nedir Amerika'nın kuralları diye. Çünkü Çin de aynı zamanda şunu iddia ediyor. Asıl kuralları ihlal eden sizlersiniz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda zaten bir uluslararası kurumlar inşa edildi Birleşmiş Milletler Birliği'nde. Bu kuralları ihlal eden sizlersiniz. Sizin kurallarınız başkalarına rejim ihraç etmekten ibaret. Dolayısıyla biz sizi kurallara uymaya çağırıyoruz gibi bir siyasi atışma oldu. Bunun askeri alandaki meselesini ise işte Asya Pasifik NATO'su olarak adlandırılan Kuat'ta görüyoruz. Önce Blinken bir özür diliyorum. Önce Biden bir video görüşmesi gerçekleştirdi bu ülkelerin liderleriyle. Yani Japonya, Avustralya ve Hindistan ile. Daha sonra Blinken'la Savunma Bakanı bir çıkarma yaptılar. Orada da Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret ettiler. Ardından Afganistan'a geçtiler. Bu ülkeler Fransa'nın da katılımıyla birlikte Nisan ayının ortasında bir tatbikat düzenleyecekler. Yapacaklar. Şimdi nereye gelmiş bulunuyoruz? Hem Rusya anlamında hem Çin anlamında iki ülkeye de siyasi ve askeri bir atakta bulunuyor. Ve bu geçmişte gördüğümüz aslında Soğuk Savaş'tan biraz daha farklı bir yöntem. Amerikan çevrelerini de aslında şaşırtan bir yöntem. Böyle olduğunda Çin ve Rusya'nın buluşması şöyle algılandı. Evet, dünya bir kamplaşmaya gidiyor. Çin ve Rusya da bir araya geldi. Onun arkasından Lavrov Güney Kore'ye geçti. Çin Dışişleri Bakanı, Devlet Konseyi Dışişleri Bakanı Wang Yi de işte Suudi Arabistan, Türkiye, İran gibi Orta Doğu ülkelerini ziyaret edecek ve dünya bir kamplaşmaya gidiyor. Ama Çin Dışişleri Bakanlığı şunu söyledi, sakın bu böyle anlaşılmasın. Bizim bir kamplaşma niyetimiz yok. Ve hatta özellikle Rusya ile kurulan ilişkilerin stratejik partnerlik bağlamında olduğu yineleniyor. Bir taraftan ilişkilerimizde, işbirliğimizde bir üst limit yok. Bizim gidebileceğimiz artık uzay alanı da, ayda ortak araştırma istasyonu kurmada ya da doların egemenliğine karşı mücadele etme meselesinde teknoloji paylaşımı vesaire. Ama bütün bunlara rağmen biz bir ittifak kelimesini kullanmaktan ziyade biz partnerliği kullanıyoruz. Bu buluşmamızın amacı da bizim iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin işbirliği, iyi komşuluk ve işbirliği, dostça işbirliği anlaşmasının 20. yılı münasebetiyle biz bir araya geldik. Tarihsel bir kavşakta bulunuyoruz ama bu bulunduğumuz tarihsel kavşağın 3. ve karşı bir cephesi olmayacak bizim açımızdan mesajlarını özellikle veriyorlar. Çin basını askeri anlamda güzel bir parantez açıyor ve şunu söylüyor. Bu işbirliği askeri anlamda bir ittifaka gitmeyecek. Ama uluslararası sistem de yani uluslararası düzen de bir taraftan Amerika tarafından zorlanıyor. Çünkü Amerika Çin ve Rusya'nın aklına şunu söylüyor. Hayır, benimle birlikte olmak zorundasınız.
Şunu sorabilir miyim Gökün? Çok özür diliyorum. Çok düzgün de anlatıyorsun. Lafını bölmek de istemiyorum ama şimdi NATO'nun 2030 stratejisinde çok açık bir biçimde Çin ve Rusya hedef alınıyor ve Avrupa kanadının da problemler var açıkçası Almanya bağlamında özellikle ve başka ülkelerde de problemler olduğu açık ama şimdiden de hem Çin'e hem Rusya'ya karşı oranında bir yeniden reorganizasyonu gibi bir durum var. Özellikle de bunun adının tabii NATO ile birlikte 2030 stratejisinde konulmasını nasıl algılıyor? Yani bu nereye kadar bunun gidebileceği bir esneklik mi? Bu esnekliğin daha doğrusu sınırı ne olabilir? Nerelere gider? İnsan merak ediyor.
Rusya bu olayı okuyor. Zaten Blinken okumaya bile gerek yok. Brüksel'e gitmeden önce şunu söyledim. NATO toplantısında Çin, Rusya ve İran'ın uluslararası sisteme dönük meydan okumalarını ele alacağım dedi. Bütün konuşmalarına da böyle başladı. Kendisine dönük soruları da böyle kabul etti. Önce Rusya'ya yanıt verdi. Daha sonra Çin'i gündemimize aldık dedi. Bundan önceki toplantı, NATO toplantısında da hatırlarsanız ilk kez Çin zaten gündeme girmişti. Buralarda böyle bir zorlama var. Yani Amerika'nın zorlaması bu anlamda. Niye bizimlesiniz? ya da bertaraf olacaksınız. Yani taraf olmazsanız bertaraf oluruz şeklinde bir dayatmada bulunuyor. Ama bunun da ben çeşitli sınırlılıkları olduğunu düşünüyorum. Neden hem Asya'da hem Avrupa'da Amerika'nın işini zorlaştıracak çeşitli etmenler var, çeşitli noktalar var. Bir şunu tespit etmek lazım. Amerika 1950'lerde örneğin dünyanın büyük bir üretim üssüyken bugün dünya ekonomisindeki payı giderek küçülen bir ülke durumuna geldi. Örneğin daha 90'larda uluslararası ticaretin %90'ı aşan boyutu dolarla yapılırken bugün %46'ya indi. Yani Amerika bu kadar istekli, bu kadar zorlayıcı davranırken bunu sübvanse edecek, bunu karşılayabilecek ekonomik güçten mahrum. Diğer taraftan bakıyoruz, Çin ise tam aksine Amerika'nın zorladığı ülkelerin en büyük ticari ortağı haline gelmiş. Şimdi evet NATO toplantısına gidiyor, orada ülkeleri zorluyor ama o zorladığı ülke, yani o atak yapmasını istedikleri ülke şu anda Avrupa Birliği'nin en büyük ticari ortağı ve daha bu sene Amerika'yı geride bıraktı. Yine bu ülkeler aynı zamanda Çin'le coğrafi işaretler anlaşması yaptı. Ticaret anlamında birçok ürün birbirinin pazarına kolaylıkla girebilecek. Bunun da dışında bir yatırım anlaşması, kapsamlı yatırım anlaşması.
Ama Avrupa imzaladı ama Avrupa Parlamentosu'ndan şimdiden anlaşmanın koşula bağlanması gibi bir takım şeyler çıkmaya başladı. Kımıldanmalar çıkmaya başladı. Bozulur mu bu yatırım anlaşması? Amerika açısından stratejik bir goldü çünkü o anlaşma.
Evet, orada aslında iş biraz da Merkel'e gözler bakacak. Çünkü Almanya yani taşıyıcı motor olarak kabul ederim. Ana motor olarak kabul ederim Avrupa Birliği. Yani en büyük ticari ortağı yine Çin'le büyük bir ticaret yapılıyor. Neredeyse Alman endüstrisinin, Alman araba endüstrisinin artık yatağı haline gelmiş bir Çin'den bahsediyoruz. Ve bütün bunları yeni tip koronavirüs koşullarında bahsediyoruz. Ve aynı zamanda Çin'de burada büyüyen tek ana ekonomi, bir de Türkiye'nin adı burada geçiyor ama uluslararası makalelerde sadece Çin'in adı kullanılarak bu veriliyor. Dolayısıyla hem ekonomide hem teknolojide artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş Çin'den bahsediyoruz. Bu işin sadece Avrupa tarafında böyle. Şimdi özetleyecek olursam bir Amerika hegemonyasını giderek kaybeden ve bir güç erozyonu yaşayan Amerika, özellikle ekonomi anlamında, silahlı kuvvetler anlamında da bir taraftan koşan Çin var arkasından. Örneğin en büyük deniz filosuna sahip olduğu yine bu sene Amerika'yı geride bıraktı. Evet, diğer taraftan da işte Çin'den bahsediyoruz. Çin'de şunu vurguluyoruz medyada sürekli, biz bu yıl Çin Komünist Partisi'nin 100. yılını kutluyoruz ve siz bundan 120 yıl önce İngilizler bizi işgal ettiğinde, sömürgeleştirdiğinde, işte parklara yazılar aslında Çinliler giremez ve köpekler giremez diye yazdığında, bizi hasta adam ilan ettiğinizde, çok enteresan, tıpkı Osmanlı gibi İngilizler Çin'e de hasta adam metaforunda bulunuyorlar. Biz ÇKT 120, 100 yaşında 120 yıllık bir direniş durumumuz var bizim ve biz bir daha bir ulus olarak aşağılanmayacağız ve bunun özgüveni içerisindeyiz diyen de bir Çin var. Eskiden şöyle bir örnek vereyim size. Eskiden Çinliler Deng Xiaoping zamanında özellikle bu meşhur bir mottoydu. İşte derinden gidelim, gücümüzü gizleyelim vurgusunda bulunuyorlardı. Fakat artık dünyada güç dengeleri öyle bir noktaya geldi ki Çin'de yaygın olan başka bir söz türedi. İşte aslan, kaplan çalının arkasında gizlenemez. Yani artık gücünü saklayamayacak bir boyuta gelmiş ve kendileri için tarihsel belleklerinde de o aşağılanma yüzyılının hala bir şekilde hafızalarda taze kaldığı ve bunu bir daha yaşamak istemedikleri için gerektiğinde hırçınlaşabilecek, gerektiğinde diş gösterebilecek bir ülke var karşımızda. Evet. Avrupa ile ilişkileri anlattık. Biraz Asya'ya da bakmak lazım. Şimdi Lavrov gitti çünkü buraya. İlerleyen günlerde temaslarına devam edeceğini düşünüyorum ben. Zira Çin'in de bu noktada çok dile getirilmese de kimi beklentilerin olduğu muhakkak, özellikle Hindistan noktasında. Şimdi Hindistan hep eskiden Asya Pasifik'ti. Şimdi Amerika Hint Pasifik diyor. Bir de oraya Hindistan'ı kattı.
Evet.
Ben diyor Hindistan'ı da yanıma alacağım ama işte o noktada Rusya'nın etkisi oldukça büyük. Hatta bir dönem Çin basınında sınır anlaşmazlıkları olduğu dönemde şu da tartışılmıştı. Trump isterlerse ben onlara yardım edebilirim, onların arasında bulabilirim dediği zaman Çin medyası şöyle bir şey söylemişti. Ne münasebet, biz zaten kendi aramızda çözebiliriz ama olmazsa üçüncü bir tarafa ihtiyaç olursa Rusya da burada duruyor. Çünkü aynı zamanda büyük bir silah satıcısı, ilişkileri eskiye dayanıyor. Durum böyle yani. Asya Pasifik bölgesini yine şunu hatırlatmak zorundayım. Bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık denilen dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini kurmuşlar. Hakeza Güney Kore ve Japonya arasında, yani bu Kuat dedikleri şimdi Güney Kore ve dahil değil ama Pasifik, Asya Pasifik bölgesinde de ülkelerin kendi aralarında inanılmaz uyumsuzluklar var. Örneğin Güney Kore ve Japonya arasında. Evet. Yani tablo öyle çok parlak görülmüyor. Fakat ABD bir taraftan da zorlamaya başladı, zorlamaya çalışıyor ve dünya bu noktada bir şekilde taraf seçmeye zorlanır hale geldi. Ama Rusya şunu söylüyor en son toplantıda. Ya bu böyle gitmeyecek. Tabii ki Amerika'nın adı geçmiyor o resmi ortak açıklamada.
Evet.
Uluslararası bir toplantı yapılması, Birleşmiş Milletler temelinde bir toplantı yapılması söyleniyor. İşte kurallara dayalı tartışması da burada başlıyor. Amerika diyor ki siz kurallara dayalı dünya sistemini ihlal ediyorsunuz. Çin ve Rusya diyor ki ne münasebet, kurallar ortada, kurumlar ortada. Gel bunları tartışalım. Hangi kurallara göre siz demokrasi ihraç ediyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın sonunda temel özelliği neydi? Ülkelerin birbirlerinin iç işlerine karışmaması üzerine inşa edilen, işte uluslararası ilişkilerde Westfalyan model denilen bir sistemdi. Ve bütün bu sistem bugün hala varlığını koruyor kağıt üzerinde. Hakeza için anlaşmazlıklar, ticari anlaşmazlıklar anlamında da gelin Dünya Ticaret Örgütü'nde bu işi çözelim diyor. Ama anladığım kadarıyla Amerika yepyeni formlar oluşturarak, yepyeni platformları inşa ederek ya da eskilere, örneğin Kuat dediğimiz olay aslında yaşanan tsunami felaketi sonrasında kurulmuş bir birliktelik. Donanmaların tsunami felaketi sonrasında birbirlerine yardım etmeleri için kurulmuş bir birlik ama onun içerisinde Fransa'yı da dahil ederek, işte Fransa'yı çağırarak daha doğrusu tertifikatlarına, hatta Birleşik Arap Emirlikleri de var sanıyorum, onları da davet ediyorlar. Böyle eski platformları yepyeni bir sopa haline dönüştürmek için zorlayan, bütün gücünü ortaya koyan bir Amerika var. Fakat bu Amerika,
bunların karşısında Çin, evet bilemiyoruz ama bunların karşısında Rusya ve Çin birliklerini daha ekonomik temelli, daha yakınlaşma, dostluk temelli çerçevede bir süre daha tutacaklar, öyle gözüküyor diyorsun. Yani evet, böyle
bu çekişmede Çin ve Rusya inatla bu işin bir kamplaşmaya gitmemesi yönünde adımlar atıyorlar, çağrılarda bulunuyorlar.
Evet.
Son toplantı kararını da yine bu temelde okuyorum. Bütün tarafların bir araya geldiği Birleşmiş Milletler'de bir toplantı, kuralın yeniden işaret edildiği bir toplantıyı ben bu anlamda okuyorum.
Evet.
Özellikle de basın okuması yapacak olursak da Çin özellikle bunun Rusya'ya, Amerika'ya karşı bir adım olmadığı ya da Amerika'nın müttefiklerine karşı bir adım olmadığı konusunda ısrarcı. Ama tabii perde arkasında bakacak olursak da ne kadar zorlarsanız, yani kediyi bile köşeye sıkıştırdığınız zaman bir müdahale bulunacaktır. Burunlarının dibine giriyor. Örneğin Rus donanmasının burnunun dibine girecek.
Şimdi peki,
İngiltere ile birlikte nereye bu iş? Karamsar bir tablo açıkçası.
Evet. Çok vaktim azaldı. Bir de Wang Yi geliyor. Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye de geliyor. Onu da sormak istiyorum. Çünkü o gerçi çok kapsamlı bir konu. Keşke daha ayrıca da konuşabilseydik. Geldikten sonra tekrar konuşuruz seninle diye umut ediyorum. Bu planlı mıydı? Nereden çıktı? Ve ilişkiler gelişiyor biliyoruz ama sen nasıl görüyorsun Wang Yi'nin ziyaretini?
Şöyle, ikili ilişkilerin 50. yılı vesilesiyle tarafların yeni bir sayfa açmak istediklerini biliyorum. Bu ilk gündem olacak. Özellikle de ticari anlamda Türkiye'nin gittikçe artan ve tutarlı bir ilgisinin olduğunu görüyorum. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Türkiye hem Kuşak Yolu'nun orta koridorunda yer alıyor, işte trenler gidip geliyor. Bunlar zaten herkesin malumu ama biraz derine indiğimizde şunu görüyoruz. Türkiye bir taraftan Tahran, İslamabad, burayla birlikte üç ülke bir tren yolu inşa ediyor. Bu tren yolunun ileride kuşak ve yol projesiyle ilişkilenmesi sürpriz olmayacaktır. Biz böylesine büyük adım atıyor. Geçtiğimiz günlerde yine Orta Asya ziyaretleri vardı. Dışişleri Bakanı'nı hatırlayacak olursanız bu kapılar da, gittiği ülkelerin kapıları da yine Çin'e çıkıyor. Bir de parantez açalım burada, Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra da yine bu bölgede bir ticaret koridorunun oluşturulması ve bunun da Türkiye'nin lehine olması gündemde. Türkiye her anlamda gözünü biraz daha Çin'e doğru dikmeye başladı. Şimdi Türkiye'nin ticaret kadar şöyle bir amacı da var. Amerika'nın karşısında bir manevra alanı yaratmak istiyor ve bunun için Çin'den daha iyi bir adres yok. Hem salgın anlamında hem sermaye anlamında tüm bunların hepsi yine gündeme gelecektir. Bir de Uygur meselesi var. Buna da kısaca parantez açmak lazım. Şimdi belki de Amerika'nın Türkiye açısından Çin ile mücadelede gördüğü en değerli unsur, Türkiye'ye baktığında en değerli gördüğü şey geniş büyük bir Uygur lobisinin Türkiye'de yaşıyor olması ve Amerika'daki Uygur lobisiyle Türkiye'deki Uygur lobisinin birbirine nasıl entegre edilip Çin'e karşı seferber edilebileceği mutlaka akıllarından geçiyordu. Bunun emarelerini de görüyoruz. Zira Amerika'daki Uygur lobisi sık sık Türkiye'ye geliyor ve hatta siyasi partilerle görüşüyor Türkiye'de.
Evet.
Bu da Amerika'nın istediği. Çavuşoğlu'yla konuşmalarda gündeme geldi mi? Şu anda resmi açıklamada gelmedi. Ama şunu düşünüyorum. Özellikle suçluların iadesi anlaşması kapsamında Çin ve Türkiye arasında yine bir adli işbirliği gündeme gelebilir diye bir not düşmek isterim.
Peki, çok teşekkür ediyorum Gökün Göçmen. Daha bu konuları daha da fazla konuşacağız. Çok teşekkürler değerlendirmek
için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Evet, biraz süremizi açtık ama arkadaşlar biraz müzik tıngırdatalım değil mi? Çok açtık hatta ama konu derin hakikaten. Bu kapışma dünyayı nereye sürükleyecek diye endişelenmeden de edemeyeceğimiz bir kapışma. Neyi seçmiştik? United States of Eurasia ile veda edelim. Muse'dan. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.